Ayrım 16.
Size her bakışımda daha geniş bir hayata açıyorum gözlerimi. Büyük bir kayalığa tırmanmaya çalışırken önüne her adımda yepyeni bir ufuk çıkan bir yolcu gibiyim. Sizinle her konuşmamızda tükenmez hazinelerime yeni bir tanesini daha eklemiyor muyum? Sanırım bitmek tükenmek bilmeyen sevgilerin sırrı da buradadır işte. Bu yüzdendir ki size kendinizden söz açabilmem için sizden uzakta bulunmam gerekli oluyor. Sizin karşınızda olduğum zamanlar gözlerim öyle kamaşıyor ki artık göremiyorum. Öyle mutlu oluyorum ki artık mutluluğum hakkında bir şey düşünecek gücüm kalmıyor. Sizinle öyle dolu oluyorum ki artık kendi varlığımın farkına varamıyorum. Sizinle kavuşamayacağım kadar konuşkan ediyorsunuz beni. Yaşadığım dakikaya öyle büyük bir tutkuyla sarılıyorum ki geçmişim artık bir şey ifade etmiyor benim için. Bendeki bu sürekli sarhoşluk halini bilin ve yaptığım hataları bağışlayın. Sizin yanınızda baştan ayağa duygu kesiliyorum. Yine de sevgili Henriette, size şunu söylemeye cesaret edeceğim. Bin bir sevinç tattırmıştınız daha önce bana ama hiçbir zaman dün fenalığa karşı insanüstü bir güçle savaştığınız o korkunç fırtınadan sonra o üzücü sahne dolayısıyla girdiğim odanızın yarı aydınlık havasında kendinize gelip de yalnız beni tanıdığınız zaman ruhuma dolan hazların benzerini hiçbir zaman duymadım. Ölümün kapılarından hayatın kapılarına gelen bir kadının nasıl nurlara büründüğünü ve bir yeniden doğuşun şafağının onun yüzüne ne anlamlar verdiğini bir ben anladım. Ne büyük bir ahenk vardı sesinizde. Geçmiş bir acının karanlık belirtileri sizin eşsiz sesinizde belirir ve en gizli düşüncelerinizi açıp da beni en son tatmin eden ilahi tesellilerinize karışırken kelimeler sizin ağzınızdan çıkmış bile olsalar ne kadar küçük görünüyorlardı gözüme. İnsanlığın bütün görkemiyle parlayan bir kadın olarak biliyordum ben sizi. Ama dün yeni bir Henriette'nin, Tanrı isterse benim olabilecek bir Henriette'nin var olduğunu gördüm. Ruhun ateşlerinden kurtulmayı önleyen beden zincirlerini kırıp atan bir yaratık gördüm dün. Bitkinliğinle ne güzel, zayıflığınla ne muhteşemdin. Dün güzelliğinden daha güzel bir şey, sesinden daha tatlı bir şey, gözlerindeki ışıktan daha parlak bir ışık buldum. Kelimelerin anlatamayacağı konular buldum. Ruhun gözle görülür, elle tutulur hale gelmişti dün. Ah, seni yüreğimde yeniden yaşatmak için, sana içimi açamadığım için nice nice acılar çektim. Nihayet dün bana esinlettiğin o saygılı korkuyu bir kenara bıraktım. Bizi birbirimize yaklaştıran da bu zayıflık olmamış mıydı? Ve işte o zaman buhran bizim havamızla soluk almana imkan verince ben de seninle birlikte soluk alırken soluk almanın ne demek olduğunu öğrendim. Bir anda binlerce dua yükseldi göğe. Tanrı'dan seni bana bağışlaması için gökleri açtığım halde ölmediğime bakılırsa demek insan sevinçten de acıdan da ölmüyormuş. Bu an yüreğime gömülen ve gözlerim yaşarmadan hiçbir zaman hatırlayamayacağım anılar bıraktı bende. Bundan böyle her sevinç onların izlerini çoğaltacak, her keder daha derinleşmelerini gerektirecekti. Evet, hayatımın hep sürecek olan sevgili düşüncesi, bana verdiğin sevinçler nasıl Tanrı'nın vereceği bütün sevinçlerden üstünse, dün ruhumu allak bullak eden korkular da bundan böyle duyacağım bütün acılar için bir ölçü olacak. Sen bana tanrısal aşkın ne olduğunu öğrettin, gücün ve sonsuzluğun yanında kıskançlığı da, kuşkuya da yer vermeyen aşkı. Büyük bir hüzün kemiriyordu ruhumu. Bu iç hayat manzarası toplumdan gelen heyecanlara henüz alışmamış genç bir kalp için yıkıcı etkiler taşımaktaydı. Hayatın eşiğinde böyle bir uçurumla, dipsiz bir uçurumla, ölü bir denizle karşılaşmak. Bu korkunç şanssızlıklar zinciri sonsuz düşüncelerin kucağına attı beni. Toplum hayatına attığım ilk adımda öyle bir sahneyle karşılaşmıştım ki bundan sonra göreceğim sahneler hiç kalabilirdi onun yanında. Bendeki kederi gören Monsieur ve Madame de Chesel, aşkın beni mutsuz kıldığına hükmettiler. Bununla birlikte ben eşsiz her niyetleme sevgim yüzünden hiçbir zarar getirmemek mutluluğuna erdim. Ertesi gün salona girdiğim zaman yalnız buldum onu. Elini uzatırken bir an seyretti beni, sonra da "Dostum hep böyle duygulu mu olacak?" dedi. Bu sözleri söylerken gözleri yaşarmıştı. Yerinden kalktı, yalvarırcasına "Bir daha böyle mektuplar yazmayın bana," dedi. Kont iyi davranıyordu. Kontes düzelmiş, eski sakin haline yeniden kavuşmuştu. Ama bir gün önce çektiği ve şimdi yatışmış bulunan acıları uçuk renginden belli oluyordu. Akşam ayaklarımızın altında hışırdayan kuru sonbahar yapraklarına basa basa yürürken, "Acılar sonsuz oluyor, sevinçlerinse bir sınırı var," dedi. Bu sözlerle geçici mutluluklarla karşılaştırarak acılarını ortaya koymuş oluyordu. "Hayatı hor görmeyin böyle," dedim. "Siz aşk nedir bilmiyorsunuz. Işıl ışıl göklere yükselen hazları vardır aşkın." "Susun," dedi. "Bu hazlardan hiçbirini tanımak istemiyorum ben. Bir Grönlandlıyı İtalya'ya getirirseniz yeni şartlarına dayanamaz ölür. Sizin yanınızda sakin ve mutlu hissediyorum kendimi. İçimdeki bütün düşünceleri size söyleyebiliyorum. Benim bu güvenimi yıkmayın ne olur. Neden varlığınızla papazın erdemiyle serbest insanın neşesini birleştirmeyesiniz?" Elini aldım, küt küt atan kalbimin üstüne koydum. "Siz insana kupa kupa zehir içirtebilirsiniz," dedim. Büyük bir acı duymuş gibi çekti elini. "Yine başlamayın," diye bağırdı. "Yaralarımdan akan kanı dost bir elle tutturmanın acı zevkini de almak mı istiyorsunuz elimden? Acılarıma yeni yeni acılar eklememenizi rica ederim. Çünkü daha bilmediğiniz çok şey var. Bu acıların en güç bastırılanları, en gizli olanlarıdır. Kadın olsaydınız aslında hiçbir şeyi düzeltmediği halde her şeyin kendisiyle düzeldiği sanılan özenlere konu olduğunu görürken mağrur bir ruhun tiksintiyle karışık bir kedere nasıl kapıldığını anlardınız. Şimdi birkaç gün bana yalvaracak, çok iyi davranılacak, yapılan haksızlığın bağışlanması için çalışılacak. Bu arada istesem en akıl almaz isteklerimi bile kabul ettirebilirim. Böylesi bir alçalma, her şeyin unutulduğuna inanılana kadar sürecek olan böylesi okşamalar ağrıma gidiyor benim. Efendisinin iltifatını böyle yalnız onun hatalarına borçlu olarak yaşamak. "Hatalarına değil, cinayetlerine," diye kestim sözünü. Acı acı gülümsedi. "Ne çirkin bir hayat şartı değil mi?" dedi. "Sonra ben elde ettiğim o geçici gücü kullanmayı da bilmiyorum. Böyle anlarda atlarından yere yuvarlanan rakibine vuramayan şövalyelere benziyorum. Saygı göstermeniz gereken birini yere düşmüş görmek, size yeniden vurması için yerden kaldırmak onu, o yere düştü diye kendi acınızdan daha büyük bir acı duymak faydalı bir amaç için bile olsa, geçici bir üstünlüğü kullanmayı isteyince onurundan olmak, böylesi çatışmalar içinde gücünü harcamak, bayağı mücadeleler içinde ruhun hazinelerini tüketmek, ancak öldürücü darbelere uğranıldıkça bir hakimiyet tavrı gösterebilmek. Bunlardansa ölmek çok daha iyi vallahi. Çocuklarım olmasaydı ben de bu hayatın akışına bırakırdım kendimi. Ama hiç kimsenin bilmediği bir gücü gösteremeseydim onların hali nice olurdu. Hayat ne kadar acı olursa olsun benim onlar için yaşamam lazım. Siz bir de kalkmış bana aşktan bahsediyorsunuz. Düşünsenize bir dostum, bütün zayıf insanlar gibi bu zalim yaratığa bana hakaret edebilme hakkını tanırsam nasıl bir cehennemin içine düşmüş olurum? En ufak bir kuşku bile mahvetmeye yeter beni. Bütün gücümü, kuvvetimi dürüstlüğümden, temizliğimden alıyorum ben. Sevgili çocuk, erdemin de kendine özgü kutsal bir suyu vardır. Bu suya dalıp çıktın mı içindeki Tanrı aşkını tazelenmiş görürsün. Bakın, beni dinleyin sevgili Henriette dedim. Topu topu bir haftam kaldı şurada. İstiyorum ki... Aa, bizi bırakıp gideceksiniz demek diye sözümü kesti. Ama babamın geleceğim hakkında neye karar verdiğini bilmem gerekmez mi? Burada neredeyse 3 aydan beri... Heyecana kapılmış kadınlarda görülen şekilde dalmış gitmişti. Günleri saymadım dedi. Bir an düşündü, sonra... Yürüyelim dedi. Fraspl'a gidelim. Kontu ve çocuklarını çağırdı, şalını istedi. Sonra her şey hazır olunca o sakin, o ağır hanım birdenbire bir Parisli kadın canlılığına büründü. Hep birlikte çekip Fraspl'ı ziyarete gittik. Oysa Kontes'in Fraspl şatosuna böyle bir ziyaret borcu yoktu. Henriette de Madame de Chassel'le konuşmaya gayret etti. Neyse ki Madame de Chassel uzun uzun cevaplar verdi ona. Conte ile Monsieur de Chassel işlerinden konuştular. Monsieur de Morzov atlarından, arabalarından bahsederek övünecek diye kaygılandımsa da öyle olmadı. Şaşılacak derecede kibar hareket etti. Komşusu Kazin'de ve Ratuer'de girişilen yeni işler hakkında sorular sordu. Bu soruları duyunca o kadar müthiş anılarını canlandıran, öylesine insafsız bir acı ifade eden bu konuya pek dokunamayacağını sandım. Kont'a baktım ama benim düşüncemin tersine Kont, bucaktaki tarımsal durumun düzeltilmesi, sağlam yapılmış, güzel, sağlığa uygun çiftlikler kurulması gereğini anlattı. Nihayet karısının o konudaki bütün fikirlerini böbürlenerek kendine mal etti. Yüzüm kızararak Kontes'e bakıyordum. Bazen o kadar büyük incelikler gösteren bir adamın bu kaba tavrı, o müthiş kavgayı unutması, daha önce o kadar şiddetle karşı koyduğu fikirleri böyle benimseyivermesi, kendine böylesi bir güven beslemesi taş gibi dondurmuştu beni. Monsieur de Chassel kendisine, yaptığınız giderleri çıkarabileceğini umuyor musunuz diye sorduğu zaman güvenli bir hareketle fazlasıyla diye karşılık verdi. Böylesi krizler ancak bunama kelimesiyle açıklanabilir. Henriette de o tanrısal yaratıksa ışıklar saçıyordu. Memnun bir hali vardı. Memnun görünecekti elbet. Değil mi ki Kont, başka insanlar üzerinde sağduyusu olan bir insan, iyi bir yönetici, bulunmaz bir tarım uzmanı izlenimi uyandırmaktaydı? Kontes Jacques'ın saçlarını okşuyordu. Kendi hesabına da, oğlu hesabına da mutluluk duyuyordu. Ne korkunç bir komediydi bu Tanrım. Ne gülünç bir dramdı. Dehşet içinde kalmıştım. Daha sonraları toplum denilen sahnenin perdesi açılıp da ben de bu evrene girdikten sonra daha nice nice Morzov'lar gördüm. Üstelik onda bazen görülen dürüstlük ve din imanda yoktu bunlarda. Bu nasıl tuhaf ve acı bir kudrettir ki bir meleği bir çılgının ellerine teslim ediyor, içten ve şairane bir aşkla seven bir erkeği kötü bir kadına, yüce ruhlu bir insanı bir alçağa, güzel ve soylu bir kadını sefil bir herife, hikayesini Bordo'da öğrendiğiniz soylu Joanna'ya yüzbaşı diyarda, Ojuda'ya Madame de Busson'a, zavallı bir kocayı Madame de Aiglemont gibi bir karıya, talihsiz bir karıyı Marquis d'Espard'a teslim ediyor. Hemen söyleyeyim ki bu muammanın nedenlerini bulmak için uzun uzun kafa yordum. Birçok sırları çözdüm, birçok tabiat kanunlarının sebebini, bazı tanrısal hiyeroglifleri keşfettim. Ama bu dediğim konuda henüz hiçbir açıklığa ulaşmış değilim. Yine de Brahmanların yapım sırrını kendilerine sakladıkları bir Hint figürüne bakar gibi inceleyip inceleyip dururum onu. Bu işte kötü ruhların hakimiyeti açıkça görülüyor diyeceğim ama Tanrı'yı suçlandırmayı da göze alamıyorum. Ey çaresiz dertler, insanların başına kim sarıyor sizi? Henriette ile o meçhul filozofu haklı mıydı yoksa? Bütün toplum hayatının anlamı yoksa onların gizemciliklerinde mi saklı? Bu beldede geçirdiğim son günler yaprak dökümüne uğramış güz günlerine rastladı. Türen'in o hep sıcak ve duru göğünü bulutların kararttığı günler. Yola çıkışımdan bir gün önceydi, daha akşam yemeğine vakit vardı. Madame de Morzov beni taraçaya götürdü, yapraksız ağaçların altında kısa bir gezinti yaptık. Sonra, ''Azizim Felix'' dedi, ''yakında toplum hayatının içine atılacaksınız. Ben de düşüncelerimle uzaktan size arkadaşlık etmek isterim yeni gireceğiniz bu evrende. Çok acı çeken insan çok yaşamış demektir. Sakın yalnız ruhların bu dünyadan habersiz yaşadıklarını sanmayın. Onlar da köşelerinde yargılarlar hayatı. Ben de bu evrende dostumun aracılığıyla yaşayacaksam, onun kalbinde de aklında da bir rahatsızlık duymamalıyım. Kavga kızıştıktan sonra bütün kuralları hatırlamak güç bir şeydir. Bunun için izin verin de size annenin oğluna vermesi gerekli bazı bilgileri vereyim. Aziz çocuk, yola çıkacağınız gün size uzun bir mektup vereceğim. Bu mektupta benim toplum ve insanlar hakkında ve onların çıkarlarının çatıştığı mücadelede güçlüklere nasıl göğüs gerileceği konusunda kadınca düşüncelerimi bulacaksınız. Yalnız mektubu Paris'e varmadan okumayacağınıza dair söz vereceksiniz bana. Ricamın sebebi, biz kadınların sırrı olan duygusal fantazilerden birinin mektupta yazılı olmasıdır. Bunu anlamanın imkansız olduğunu sanmıyorum. Ama anlaşıldığımızı bilirsek kederleniriz belki. Kadınların yalnız olarak dolaşmaktan hoşlandıkları patikalardır bunlar. Bana bırakın bu patikaları. Ellerini öptüm. Söz veriyorum dedim. Bakın dedi. Sizden bir yemin daha etmenizi isteyeceğim ama yerine getireceğinizi önceden söz verin. Aşkıma bağlı kalmamdan bahsedecek sandım. Evet dedim, söz veriyorum. Acı acı gülümsedi. Söz konusu olan ben değilim. Felix, hangi salonda olursa olsun kumar oynamayacaksınız ama hangi salonda olursa olsun. Hiçbir zaman oynamayacağım diye karşılık verdim. İyi dedi. Kumarda kaybedeceğiniz zamanı daha iyi değerlendireceğiniz bir yol buldum. Bakın, göreceksiniz, başkalarının eninde sonunda kaybedecekleri yerlerde siz kazanacaksınız. Nasıl? Büyük annelerin, büyük babaların öğüt verirken takındıkları ciddi tavrı siliveren bir neşeyle, mektuptan öğreneceksiniz onu dedi. Kontes 3 saat kadar konuştu benimle. Orada geçirmiş olduğum 3 ay içinde beni nasıl titizce incelediğini söyleyerek sevgisinin derinliğini ispatlamış oldu. Kalbini kalbime koydu, içimin bütün derinliklerine işledi. Sesi değişmiş, daha inandırıcı olmuştu. Kelimeleri bir annenin dudaklarından çıkıyor, söyleniş tarzıyla da, özüyle de aramızdaki bağların ne kuvvetli ne çok olduğunu gösteriyordu. En sonra da şöyle dedi. Bir bilseydiniz, yolunuzda sizi nasıl kaygılarla izleyeceğim. Doğru yoldan şaşmadığınız zamanlarda ne büyük sevinçler duyacağım. Yönünüzü şaşırdığınız zamanlarda ne büyük acılara gireceğim. Benim sevgim kimsenin sevgisine benzemez. İnanın. Çünkü hem iradenin dışındadır hem de iradeye yüklenen bir sevgidir. Ah, sizi mutlu, güçlü, saygı gösterilen bir adam olarak görmek isterdim. Siz ki yaşayan bir düş olacaksınız benim için. Beni ağlattı bu sözleriyle. Nasıl da uysaldı, aynı zamanda nasıl da müthişti. Nasıl cüretle duygularını ortaya koyuyordu. Sonra nasıl temizdi, karşısında genç ol, hazlara gömül, yine de en ufak bir umut vermezdi. Karma karışık bir halde kalbime yayılan şehvete karşılık beni hep ruhuma dolan tanrısal aşkın yüce ışıltılarına götürüyordu. Bana vaktiyle omuzlarını yiyecek gibi öptürten o çılgınca aşkın alacalı kanatlarıyla uçamayacağım kadar yüceliklerine çıkarıyordu. Onun bulunduğu yüce noktaya ulaşmak için İsrafil'in ak kanatlarıyla uçmak gerekirdi. Yapacağım her şeyden önce acaba Henriette'm olsa buna ne derdi diye düşüneceğim dedim. Peki öyleyse sizin yıldızınız ve tapınağınız olmak istiyorum dedi. Bu sözleriyle çocukluğumdaki düşlere değinmek istiyor, isteklerimi körletmek için bunların gerçekleşeceğine beni inandırmaya çalışıyordu. Siz benim dinim ve ışığım olacaksınız, her şeyim olacaksınız siz benim diye bağırdım. İçini çekti, hayır dedi. Ben sizin her türlü zevkinizin kaynağı olamam. Gizli acılarını ortaya döken bir gülümsemeyle, bir an için baş kaldırmış kölenin gülümsemesiyle yüzüme baktı. O günden sonra o benim için sevilen kadın olarak değil, en çok sevilen kadın olarak kaldı. Yüreğimde kendine bir yer arayan, sadakati ya da verdiği zevklerin taşkınlığıyla oraya yerleşen bir kadın gibi olmadı o. Hayır, kalbimin ta kendisi oldu. Kasların hareket etmesini sağlayan en zorunlu bir şey oldu. Floransalı şair Dante için Beatrix neyse, Venedikli şair Petrarch için Masum Lore neyse o da benim için o oldu. Bütün düşüncelerin kaynağı, kurtarıcı kararlar esinleten meçhul güç, geleceğin direği, yaprakların gölgelikleri arasında bir zambak gibi karanlığı delen ışık oldu. Evet, hayatımda atılması gerekeni bana kesin attırtan, tehlikeye düşmüş şeyleri kurtartan kararlar esinleten hep o olmuştur. Yenenleri yenmek, yenile yenile yenmeyi öğrenmek, en büyük savaşçılara ecel terleri döktürmek yolunda bir kolini sabrı verdi bana. Ertesi gün öğle yemeğini Fraspel'de yedim. Aşkımın bencilliğini hoş gören Monsieur ve Madame de Chassel'e veda ettim. Ve Clochegourde'a gittim. Monsieur ve Madame de Morzov beni tura kadar götürmeyi düşünmüşlerdi. Oradan da gece yarısı Paris'e gitmek üzere yola çıkacaktım. Yol boyunca Kontes sevgi dolu bakışlarla hep bana baktı ve hiç konuşmadı. Önce başının ağrıdığını ileri sürdü, sonra yalan söylediği için kızardı. Ve birdenbire gidişimin kendisini üzdüğünü söyleyerek bu yanlışını düzeltmek istedi. Kont beni davet etti. Şesellerin yokluğunda Endre Vadisi'ni görmek istersem Clochegourde'a her zaman gelebilirdim. Gözyaşlarımızı içimize akıtarak kahramanca ayrıldık. Yalnız Jack'ın gözlerinde bazı hastalıklı çocuklarda görüldüğü gibi birkaç damla yaş belirdi. Madeleine ise daha şimdiden bir kadın kadar metindi. Annesinin elini tutmuş sıkıyordu. O kadar. Kontes Jack'ı muhabbetle öptü. Yavrucuğum dedi. Turda yalnız kaldığım zaman akşam yemeğini yedikten sonra ancak genç yaşta insanların duyabileceği açıklanmaz taşkınlıklardan birine tutuldum. Bir at kiraladım. Turla Pont de Ruan arasındaki mesafeyi bir saat bir çeyreklik zamanda aştım. Buraya gelince yaptığım çılgınlığı başkalarının görmesinden utandığım için hayvandan indim koşmaya başladım. Bir casus gibi sessizce taraçanın altına sokuldum.